Ayrım 4. Bir Cem Karaca kitabı. Gökhan Aya. Sayfa 40. Bu sıralarda Eylül ayının 3. haftası gelmiş ve Türkofon firması arka arkaya Ayrılık Günümüz ve Zeyno 45'liklerini çıkartmıştı. Gerçekten de çok iyi 45'liklerdi. Ayrılık Günümüz çıktığı zaman büyük bir hit olmamış ama konserlerde epey tutulmuş bir parçaydı. Konserlerde Ferdi Klein orkestrası olmadan çalan Apaçların sahnede bu parçayı nasıl icra ettiğini bilemiyoruz. Ama geri vokalleri, kompleks ve zevkli orkestrasyonu, basit ancak zarif sözleri ve güçlü melodik yapısıyla rock ses örgüsünden uzak durmasına rağmen Cem Karaca Apaçların en sağlam yapıtlarından biriydi. A yüzünden bunlara rağmen hoşnutsuz kalanlar B yüzünde çok etkileyici bir rock çalışması buluyorlardı. Gılgamış. O vakitlerde tarihte çok aşırı neşirdim. Halen daha da öyleyim. Tarihte hep ilgilenmişimdir, diyor Mehmet Soyarslan. Ama Gılgamış'ı doldurduğumuz zaman ben bu kişisel araştırmalarımı müzik bazında da düşünüyor. Mesela Sümer müziği nasıl bir şeydi acaba diye kendimce beste çalışmaları yapıyordum. İşte böyle bir arayış sonucu çıkmış olan Gılgamış, enstrümantal bir parçaydı ve dönemin yabancı psychedelic underground gruplarının çoğu ile yarışır bir müzikaliteye sahipti. Yine rock müziğin kıstasları söz konusu olduğunda günümüz yerli basçılarının ve davulcularının yanından bile geçmediği bir bas ve davul hattına sahipti bu parça. Karabay'ın ve özellikle Habib'in üstün işçiliği parçanın mistik ritim temelini oluştururken bir sene öncesine göre gitar sound'unu ve tekniğini epey değiştirmiş ve geliştirmiş olan Soyarslan da elektro gitarıyla parçanın melodik işlemesini ustaca kotarıyor ve böylece en sağlam yerli underground çalışmalardan biri ortaya çıkmış oluyordu. Ayrılık Günümüz 45'liğinden sonra çıkan Zeyno ise daha iyi bir satış grafiği yakalamıştı. Besteleyen Karaca'nın dramatik vokallerini iyi kullandığı bir parça olan Zeyno, hem pop hem de rock tarzında olmasının yanı sıra türkü formuna da yakın duruyordu. Orkestranın her zamanki gibi usta eşliğiyle çok sağlam bir parça ortaya çıkmıştı. Soyarslan'ın yeni gitar tonunun kendini yine belli ettiği Zeyno'nun arka yüzünde ise ilginç bir Nixar yorumu vardı. Bu türkünün normal ritmini bilenler için epey yavaş geliyor Cem Karaca ve Apaçların yorumu. Karaca bunun sebebini ben o türkünün konusunu öylesine hissettiğim için öyle okudum diyerek açıklıyor ve Apaçlarla bir başarılı orkestral Anadolu pop planın altına daha imzasını atmış oluyordu. Grubun fiilen kesin olarak ayrıldığı ama mukaveleler yüzünden menajerleri Necmi Talman'a da nasıl böyle dargın şekilde sahneye çıkıp program yapıyorlar anlayamıyorum dedirterek konser çalışmalarına devam ettikleri sırada Cem Karaca Apaçların ironik başlıklı son plakları Bu Son Olsun piyasaya çıktı. Bu Son Olsun'a hafif müzik bağlamında bakmak lazım tabii ki. O dönem Cem Karaca'ya şu ünlü karşılıklı atışmaların geçtiği sıralarda ben sırtını şehrin elektrik cereyanına kaptırmış gitarist istemiyorum dedirtecek kadar kendini yüksek volümlü rock'a ve psychedelic rock çalışmalarına kaptıran, sahnede başının arkasında ve dişleriyle gitar çalan Mehmet Soyarslan'ın tam bu dönemde nasıl Bu Son Olsun gibi Akdeniz meltemleriyle yazılmış bir hafif müzik parçası yaptığını bilmiyorum. Tabii ki bu müzisyenin hissiyatı ve piyasa koşullarıyla da ilgili. Bir de Soyarslan'ın pop çalışmalara zaten hiçbir zaman sırtını dönmediğini ve kaliteli çalışmalar ürettiğini hatırlarsak sanırım tutarlı bir noktaya geliriz. Sözlerini Karaca'nın eşi Meriç Başarı'nın yazdığı Bu Son Olsun geri vokalleri, melodisi ve coşkulu finaliyle büyük ilgi topladı. Ve 1969 sonbaharında çıkan bu 3-45'lik arasında en çok satan plak oldu. Bu Son Olsun'un arka yüzünde ise grubun üçleme olarak düşündüğü Karaca olan türkülerinin sonuncusu yer alıyordu. Ancak Türkofon ve Türküoğla 45'liklerinin ilk baskılarının çoğunda grubun Felek Beni, Karaca olan 3 adını koyduğu bu parça 1967 tarihinde Karaca olan ile alakasız olmasına rağmen her nedense göbek etiketlerinde sadece Karaca olan adıyla basıldı. Felek beni gerçekten ilginç. Soy Arslan'ın tertemiz yeni gitar tonunu ve tekniğini sağlam bir performansla gösterdiği bu parçanın güftesi, Karacaoğlan'ın dizelerinden kotarılmış, yerli bir melodiydi. Ama altyapı epey country rock ses örgüsüne yakın bir hava taşıyordu. Country ve Karacaoğlan. Gerçekten güzelce kaynaştırılmış bu iki yabancı olgu, hem Karaca'nın hem de grubun ince işçiliği sayesinde çok başarılı bir şekilde siyah plastiğe yansıyor. Parça Leon Habib'in geçiş atağıyla ağır rock bölümüne devrilirken Cem Karaca ve Apaçlar efsanesi de sona ermiş oluyordu. Cem Karaca Soy Arslan'la Konya Ereğlisi'nde yaşadığı tartışmanın hemen sonrasında kesin ayrılma kararını verdiğinden dolayı bu tartışmada kendisiyle aynı safta yer alan Seyhan Karabay'la beraber yeni grubunun kuruluşunu gerçekleştirmek üzere vakit geçirmeden yola koyuldu. Kendilerine katılan Leon Habib'in bir önerisiyle ilk önce gitarist sorununa çözüm bulmak üzere Şişli'ye genç ve yetenekli bir müzisyen olan Ünol Büyükgönenç'i ikna etmeye gittiler. Birbirlerinin tekniklerinden ve yapabileceklerinden haberdardılar. Bu yüzden Habib hiç sıkıntı çekmeden Büyükgönenç'i önerdi. Karaca ve Karabay'ın teklifini olumlu karşılayan Büyükgönenç gruba kesin olarak katıldığı dönemde basında Cem Karaca Kardeşler olarak lanse edilen yeni grubun davulcusu olarak düşünülen Leon Habib, Apaçlar'ın 31 Ocak 70'e kadar kağıt üzerinde Cem Karaca'yı da çalışıyor olmasından mütevellit hayalet grup nezdindeki oluşuma, Ekim ayı sonlarında Cem Karaca Apaçlar bittikten sonra İsrail'e döneceğini söyleyerek katılmayacağını belirtti. Leon çok iyi bir davulcuydu diyor Ünol Büyükgönenç ama İsrail'e gitmek istiyordu. Bu yüzden davulcu olarak onu düşünmemiz imkansızdı. Böylece çekirdek üçlü eleman arayışına başladı. 1970 yılına gelindiğinde Karaca'nın Apaçlar'la birlikteliği tam anlamıyla kopmuştu. Kardeşler de tam kurulmuş olmadığı için belirsiz bir bekleme süreci doğmuştu. Bu süreci oturarak geçirmemek için o günlerde başarılı sahne performansları ile ün kazanmış İzmirli Dans Müziği Orkestrası Maça Beşlisi ile birkaç hafta çalıştı. Apaçlar klasiklerinin çalındığı bu kısa dönem bitince Karaca yine Kardeşler projesi ile ilgilenmeye başladı. İşte bu grubun kurulduğu günlerde Türkiye'deki müzik sahnesinde de Karaca'nın çizmek istediği yeni rota yavaş yavaş meşruluk kazanıyordu. Altın mikrofon yarışmalarının ümit verici sonuçları Mavi Işıklar, Silüetler, Erkin Koray ve Moğolların yaptığı folk, klasik Türk müziği ile rock'ın kaynaştırılmasına yönelik deneylerin çoğu halen daha müzikal olarak tam oturmamıştı. Halktan son derece olumlu reaksiyonlar alan ve gitgide daha güçlü bir akım haline gelen bu grupların müziği, insanların artık grup kavramına epey alışmış olmaları ve çıktıkları Anadolu turnelerinde gördükleri ilgi ile pekişiyordu. Folk ve klasik Türk müziğinin rock düzenlemelerine artık kentli kesimin de kendini kaptırdığı açıkça görülüyordu. İşte bu ortamda Karaca'nın Apaçlar'la 1967'den beri Mehmet Soyarslan'ın eğilimleriyle dengeli şekilde yarı yarıya ortaya koyabildiği Anadolu rock denemelerinin daha da olgunlaşmış ürünlerini sunması ve kendisinin varlığıyla özdeşleşecek yeni bir grupla beraber kendini ispatlaması açısından yaklaşan 1970 yılı çok büyük önem taşıyordu. Büyük veya küçük dans orkestralarının popülarite devri yavaş yavaş kapanıyordu ve 1970'in folk rock gruplarının yılı olacağı rahatlıkla görülebiliyordu. Ünol Büyükgönenç'in grubu oluşturan çekirdek kadroda bulunması, batı enstrümanları ve tekniğiyle yerel öğeleri birleştirme teklifine sıcak bakması, Karaca için avantajlı bir durumdu. Çünkü Büyükgönenç'in konservatuvar geçmişi vardı. Ünol Büyükgönenç kariyerini çeşitli orkestralarda dans müziği ve pop müzik çalarak zenginleştirmişti. Konservatuvarda 3 yıl yatılı olarak okumuş, oldukça yetenekli ve gelişmiş tekniğe sahip genç bir gitaristti. 1967'ye dek çeşitli orkestralarda gitaristlik yapmış olan Büyükgönenç, konservatuvarın piyano, keman ve solfej bölümlerinde okumuş ve okuldan ayrıldıktan sonra temel enstrüman olarak gitarı seçmişti. O zamanların ünlü hocası, ki günümüzün çoğu büyük müzisyeni bir şekilde onun elinden geçmiştir, Andreas Palaiologos'tan uzun bir süre klasik gitar dersleri aldıktan sonra flamenco üzerinde yoğunlaşmıştı. Bu sağlam altyapı döneminden sonra da elektro gitara geçti. 1967 yılında askere gitti ve belirli bir süre değişik yerlerde askerliğini sürdürdükten sonra Çanakkale'ye tayini çıktı. Çanakkale'ye geldiği zaman tanıştığı ilk müzisyen askerlerden birisi de Leon Habib'ti. Büyük Gönen Çanakkale'ye geldikten 8-9 ay kadar sonra Leon Habib tezkeresini almış ve İstanbul'a döndükten az sonra da Apaçlar'da İhsan Afşar'dan boşalan yeri doldurmuştu. Askerlik bittikten sonra Ersen Dinleten'in Salim Ağırbaş Orkestrası'nda gitaristlik teklifini olumlu yanıtlayan Büyük Gönenç, yaklaşık 10 ay kadar süren konserlerin yanı sıra dönemin kaliteli gece kulüplerinde bu orkestrayla beraber popüler batı müziği yaptıktan sonra orkestranın dağılmasıyla birlikte bir sonraki adımının ne olacağını düşünmeye koyulmuştu. İşte tam bu sıralarda Cem Karaca ve Seyhan Karabay'ın teklifi geldi. Müziğin teorik ilkelerinde anlaştıktan sonra pratiğe geçmek için geriye bir organist ve bir davulcu bulmak kalmıştı. Hemen araştırmalara girişildi ve kısa süre içinde klavyeci Cengiz Türksoy ile baterist Muhabbet Korkar grup saflarına katıldı. Ve böylece efsanevi Cem Karaca kardeşler kurulmuş oldu. Gerçi grup kurulmuştu ama bazı sancılar söz konusuydu. İlk önce en son alınan elemanların gruba girişi bir takım iknalara ve ısrarlara dayanıyordu. Cengiz benim konservatuvar yıllarından sınıf arkadaşımdı ve daha sonra yine konservatuvardan ayrılmış birkaç arkadaşımla kurduğumuz bir grupta da birlikte çalışmıştık, diyor Büyük Gönenç. Bütün elemanları 18-19 yaşlarında ve konservatuvar kökenli olan grubumuz, gerek enstrüman tekniği, gerek icra ve gerekse çok sesli ve mükemmel vokal partileriyle dönemin genel düzeninin çok üzerinde bir müzikaliteye ulaşmıştı. Özellikle Beatles'ın tüm şarkıları repertuvarımızın vazgeçilmez demirbaşlarıydı. Grup dağıldıktan sonra benim Anadolu pop çizgisine yönelmeme karşılık Cengiz hafif müzik ve o zamanlar popüler batı müziği diye nitelenen akımlar üzerinde yoğunlaşmıştı. Cengiz Türksoy'un kardeşlere katılmasını yıllar sonra kardeşleri kurarken kendisine getirmiş olduğum yine birlikte çalışma önerisine ise ilk önceleri hiç de sıcak bakmamıştı diyerek hatırlıyor Büyük Gönenç. Kardeşlerle yapmayı öngördüğümüz bir ayağı bu coğrafyaya basan ve yerel kimlikli, diğer ayağı ise batının çağdaş tekniğiyle yapılanmış bir anlayışa dayalı ve evrenseli de kucaklama hedefli bir ulusal bileşim yaratmak amacına yönelik müzik, yani giderek Anadolu pop diye nitelenecek olan bu yeni akım Cengiz'e hiç de çekici gelmemişti. Kısaca böyle bir maceraya girmek istemiyorum diye kestirip atmıştı. Ben yine de ısrarla ve uzun uzadıya söz konusu bu yeni akımın özelliklerini, amacını, geleceğe dönük öngördüğümüz gelişim çizgisini ve bu oluşumun önemini anlatmaya çalıştım. Sonuçta bir deneyelim bakalım dedi ve gruba katıldı. Muhabbet Korkar'ın girişi de pek farklı olmamıştı. Kendisi Karaca ve Karabay tarafından getirilmişti ve Türksoy'a göre daha dans müziği kökenli bir müzisyendi. Grubun kuruluşunda var olan bir diğer sorun ise ekipman sorunuydu. Seyhan Karabay'da iyi bir Gibson bas gitar ve kaliteli bir amplifikatör vardı. Ancak Ünol Büyük Gönenç'te Eko marka bir elektro gitar ve çok niteliksiz bir amplifikatör bulunuyordu. Muhabbet Korkar'ın davulu yerli yapım parçalardan oluşuyordu. Cengiz Türksoy'un klavyesi ise Ünol Büyük Gönenç'in bir karikatür diye tabir ettiği 3,5 oktavlık çok küçük ebatta ve her açıdan oldukça sınırlı bir orktu. Tüm bunlara bir de son gelen iki elemanın ikna edilerek geldiğini düşünürsek kardeşlerin epey ivme yoksunu bir start almış olduğunu görüyoruz. Grup kurulduğunda Cem Karaca'nın ismi halen daha resimdeki gözyaşları ve bu son olsunla anılıyordu. Özellikle de onu sadece resimdeki gözyaşları ile tanıyan önemli bir kitle vardı. İşte Karaca'nın müzikal kariyerini Apaçlar'da bıraktığı güçle devam ettirmesi, hatta daha da ilerletmesi için gerçekten sıkı bir çıkış yapması gerekiyordu. Kardeşlerin kuruluşundaki deneyselliği ve Apaçların pop yaklaşımından uzak bir folk rock gayesiyle işe başladığını da hatırlatırsak durumun kritikliğini yeterince göstermiş oluruz. Cem Karaca bir yana, yeni kurulmuş bir grup olan Kardeşler de kendini bir şekilde ispat etmek zorundaydı. Grubun varlığını güçlendirmesi için bu kaçınılmazdı. Kaybedilecek zaman olmadığı için hemen konser repertuarının oluşturulmasına geçildi. Yalnız bu konuda da önemli bir sorun çıktı. Kimlik itibariyle Kardeşler bir folk rock ya da daha spesifik bir tanımla Anadolu pop, Anadolu rock grubuydu. Ve bu da Apaçlardan kalan Cem Karaca materyalinde yeterince bu tarzda parça olmadığı için bir an önce yeni birkaç türkü aranjesine geçilmesini gerektiriyordu. Bu çok ölümcül bir sorun değildi ama daha da önemlisi birkaç çok önem arz eden parça repertuar dışında bırakılmıştı. Bunlar İstanbul'u Dinliyorum, Ayrılık Günümüz, Şans Çocuğu ve benzeri parçalardı. Ama aralarındaki en önemlisi tabii ki Resimdeki Gözyaşlarıydı. Bunların dışarıda kalmasındaki baş sebep Türk halk müziği ile alaka taşımamalarıydı. Ayrıca zaten isteseler de grubun elindeki zavallı ekipmanla bu işin üstesinden gelmeleri imkansız görünüyordu. Zira Ferdi Klein Orkestrası'nın komplike ve çok kaliteli düzenlemelerini 5 kişilik bir formasyona indirgemek epey zor bir işti. Bu durum Apaçlar için de aynıydı ama Kardeşler zaten Apaçlar gibi olmayacaktı. Sonuçta Zeyno ve Ümit Tarlaları gibi Apaçlar döneminden kalan türkü formuna yakın birkaç parça ve çabucak düzenlenen birkaç türküyle ilk Kardeşler repertuarı Ünal, Seyhan, Muhabbet, Cengiz'den kurulu ilk Kardeşler formasyonu tarafından Cem Karaca'nın solistliği de konserlerde icra edilmeye başlandı. Bu konserler grubun çıktığı ilk Anadolu turnesi içindeydi ve grup için kabus gibi bir turne oluyordu. 1970 Şubat'ının sonlarına doğru çıktıkları bu turnede grubun ses düzeninin yetersizliği en önemli problemdi. Organizatörün beraber turneye çıkılan diğer solistleri de düşünerek sağlamış olduğu kaliteli ses tesisatını kullanan Cem Karaca'nın yüksek volümlü sesiyle birleşince ortaya oldukça trajikomik bir durum çıkıyordu. Ünal Büyükgönenç biz kendi cılız volüm ve soundumuzla ona adeta yetişmeye çalışırken ekipmanlarımızın yetersizliği yüzünden Cem'in sesi hani neredeyse bir grup yokmuşçasına bizi bastırırdı diyor. Grubun Apaçlara nazaran sahne performansının da oldukça düşük olduğunu da hatırlatmamız gerekiyor. Apaçlardaki saten ve ipek gömlekler, pelerinler, sahne şovları ve Mehmet Soyarslı'nın ağzıyla gitar çalması gibi görsel numaralar Kardeşlerde yoktu. Apaçların konserlerindeki ceketler fırlatan, çığlık atan kişiler gitmişti diyor Karaca. Sanki Rahmaninov'un konserini izliyormuş gibi izliyorlardı. En önemli iki etkenden biri parçaların tamamen yeni bir müzikal görsel tavırla çalınmasıydı. Bir diğeri de Cem Karaca kardeşlerin repertuarını Resimdeki Gözyaşları ve benzeri Apaçlar klasiklerine kapatmış olmasıydı. Her konserde seyirciler parça aralarında bağırarak bu dileklerini iletiyorlardı. Her konserde tatminsiz seyircileri uğurlamaktan, külüstür ekipmanlarla Cem Karaca'ya eşlik etmekten sıkılan ve yapmak istediği müziğin bu olmadığını her geçen gün daha fazla fark eden Cengiz Türksoy, bu Anadolu turnesinin ortalarında Büyükgönenç'e gruptan ayrılacağını gizlice söyledi. Turne bitiminde ise gruptan resmen ayrıldığını duyurdu. Ondan birkaç gün sonra 1970 Nisan'ının ortasına doğru da Muhabbet Korkar davulcu taburesini boş bıraktı. Grubun konseptiyle uyuşamamış bu iki elemanın ayrılmalarının sonrasında Kardeşler artık daha ciddi bir adım atmalıydı. İyi müzisyenler olmalarına rağmen Kardeşler için doğru seçim değildi Türksoy ve Korkar. Cengiz Türksoy eğer Kardeşlere uyum sağlasa ve devam etseydi, kendini tamamen Anadolu pop'a vermiş gruplar arasında Moğollardan Murat Ses'e rakip olan tek klavyeci olacaktı. Bu varsayımdan daha da önemlisi, Türk soyun ayrılmasından sonra bir klavyeci arayışına girmeme kararı alındı. Zaten org bir solo enstrümandan ziyade akord uyumunu sağlamak için düşünülmüş ve solo bölümlerini gitarla paylaşması planlanmıştı. Sonuçta kardeşler en acelesinden ve en uygunundan bir davulcu bulma konumundaydı. Cem Karaca problemi çözdü. Karaca o günlerde Türkiye'nin en ünlü ve en uçuk psychedelic underground grubu olan Bunalımların prodüktör menajeriydi. Dolayısıyla grubu iyi tanıyordu. Tam anlamıyla oturmuş bir kadrosu olmayan ve adeta komünel bir grup olan Bunalımların o günlerdeki davulcusu Hüseyin Sultanoğlu'ydu. Ve nihayetinde Sultanoğlu Cem Karaca kardeşler tarafından tavlandı. Bunalımların müzikal çerçevesinde kendine ait bir yeri olan Anadolu rock yaklaşımını çok seven ve üstünde çalışmak isteyen Sultanoğlu, Cem Karaca'nın teklifine çok düşünmeden evet dedi. Böylece kardeşler ilk ivmesini kazanmış oldu. Sultanoğlu'nun rock müzikten geliyor olması, grubun hem daha cesurca rock'a doğru kaymasını hem de yamanmış bir rock ses örgüsünün oluşmasını engelledi. Muhabbet Korkar'ın teknikçe sağlam ama temkinli tuşesinin tersine Sultanoğlu çok daha enerjikti ve katılımcıydı. Kısacası Karaca'dan sonra grubun ses örgüsü ve tavır olarak rocklaşmasındaki ikinci önemli unsurdu. Büyük Gönenç Hüseyin Sultanoğlu'nun katılımı için kardeşler gerçek anlamda o gün kuruldu diyor. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 50.